Ayrım 8. 21. Bölüm. Makyaj odasında karşılaşsak. Bora. Selin neden o gece yanıma geldiğinde içine bir şey giymemişti? Bir şey mi anlatmak istiyordu? Benden ne bekliyordu? O anda kalkıp ışıkları söndürmemi, o kanepede onunla sevişmemi mi? Filmlerdeki gibi yani. Kadınlar böyle şeylerden hoşlanıyorlar. Bunu yapmalı mıydım? Nasıl yapabilirdim? Ben de Richard Gere değilim ya. O an aklıma bile gelmedi. Onunla yatak dışında bir yerlerde sevişmeyeli o kadar çok oldu ki. Üstelik içeride Murat Can uyuyor. Bazen onu kendime o kadar yakın buluyorum ki, o kadar yakın ki, sanki bir an gelecek. Uzun yıllar sonra o an gelecek ve ona elimi bile süremeyeceğim. O kadar yakın olacağım. Bizim Aykut gibi. Bir keresinde karısıyla sevişirken onunla asla öpüşemediğini söylemişti. Karım sanki çok yakın bir akrabam gibi. Onunla o kadar çok şeyi paylaşıyoruz ki, sevişmek olmazsa olmaz bir kural. Ama ateşli bir şekilde öpüşmek garibime gidiyor. İçimden gelmiyor. Komik buluyorum, demişti. Karısı da çok uzun aralıklarla ve tek düze sevişmelerden sonra "Senden geçti zaten artık," diyordu ona. Sonra bir gün Aykut kendisinden çok genç bir kıza aşık oldu. Onunla birlikteyken günde birkaç kez sevişiyorlardı. Hatta bir seferinde eve gidip karısıyla da sevişmişti. Genç sevgilisi onun gücüne hayrandı. Aykut bana dedi ki, "Eğer ömür boyu karımla sevişecek olsaydım, bu kızı tanımasaydım, ben de kendi erkekliğim bu kadarmış sanacaktım. Ama değilmiş çok şükür. Şimdilerde ben de bunu anlamaya başladım. İnsanın karısıyla olan o tuhaf yakınlığını. Öyle bir yakınlık ki bu. Orada şehvete yer yok. Bu hafta sonu o spor programına tekrar gideceğim. Çağırmadılar beni. 2 hafta üst üste aynı kişiyi çağırmıyorlar zaten. Ama gideceğim. Nasıl gideceğim? Arayıp, söyleyeceğim çok önemli şeyler var. Ben yine katılmak istiyorum programınıza," desem, "Hayır," demezler bana. Ama söyleyeceğim çok önemli şeyler ne olabilir ki? Buluruz bir şeyler. Ararım bizim hocayı, bir şeyler sorarım telefonda. Sonra da bunları açıklarım. Ne bileyim yahu, katılayım da gerisini sonra düşünürüz. Demet'i tekrar görmek istiyorum. Aklıma takıldı bir kez. Fena takıldı hem. Onu görmek istiyorum. Olmadık yerde yüzü gözümün önüne geliyor. Aslında geçen hafta olanlar büyük bir şanstı. Ama kaçırdık işte. Bu hafta da makyajı bana o yapacak değil ya. Ama en azından onu saat kaçta, nerede bulacağımı biliyorum. Bir kez daha göreyim bakalım ne olacak. İstesem telefonunu bulurum bizim televizyon servisinden. Ama nasıl arayacağım, ne diyeceğim telefonda ona? Sizinle görüşmek istiyorum mu? Kesin tersler kız beni. Ne görüşeceksiniz dese o soğuk ses tonuyla ne cevap verebilirim? Hiç. Kemküm edecektim arasaydım. İyi ki yapmadım. Şimdi oraya giderim. Makyaj odasında karşılaşıp konuşuruz. Nasıl olsa tanışıyoruz ya. Daha doğal olur her şey. Dur bakalım. Önce şu teknik direktörü arayalım. Umarım çıkar karşıma. Birkaç soru soralım ona. Sonra da spor programını arayayım. Bana gelme, gerek yok demelerine imkan yok. Mutlaka gel diyeceklerdir. Gerisi kolay. Ama buraya kadar olanı zor. Acaba kızı televizyonun kapısında mı beklesem? Haberlerin bitiş saati belli. Peki karşılaştığımızda ne diyeceğim ona? Aslında geçiyordum da size rastladım desem sevimli olabilir belki. Yok canım. En iyisi makyaj odasında karşılaşmak. Bu en doğalı. Kaçtı bakalım antrenörün telefonu. 22. Bölüm. Keder ve zevk iç içe. Güler. Demet ve Selin'le çok yakın dost olduğumuz için onların erkeklerini de tanıyormuşum. Dost olmuşum kadar iyi biliyorum. O nedenle onların düşünce biçimlerini kafamda yaratabiliyorum. Zaten hiçbir şeyi saklamadan anlatıyorlar bana. Bir keresinde Sinan'la tanışmıştım. Alışveriş merkezinde üçümüz kahve içmiştik. Yakışıklı bir çocuk. Uzun boylu, yapılı, yüz hatları çok muntazam. İyi giyimli, kibar. Ama bir şeyler eksik. Az konuşuyor. Esprilere pek içten gülmüyor. Sanırım karizmatik değil. Neyse, bu karizma Sinan'da yok işte. Yakışıklılığı çok çarpıcı. Bir yere girdiğinde dönüp bakıyorsunuz. Ama masanıza oturup konuşmaya başladığında yakışıklılığını görmemeye başlıyorsunuz. Hiçbir aykırılık, hiçbir tuhaflık, aptalca bir yan olmamasına karşın etkileyici değil. Bora daha hareketli, daha konuşkan. O da boylu poslu bir genç ama yüzü Sinan kadar güzel değil. Dolgun dudakları, pırıl pırıl dişleri var. Elleri de çok güzel. Ama güzel ya da yakışıklı diyemezsiniz. Hoş ve cazip diyebilirsiniz ona. Bir yere girdiğinde dönüp bakmazsınız Sinan gibi. Ancak masaya oturduktan sonra ilgilenmeye başlarsınız Bora'yla. O karizmatik bir erkek. Karizması ekrandan bile yansıyabiliyor insana. Karizmayı sanırım insanın kendine duyduğu güven oluşturuyor. Ne kadınlar biliyorum, hiç güzel olmayan ama kendilerine güveni öyle bir yansıyor ki çevreye. Herkes etkileniyor onlardan. Ben ise sadece kalçalarım geniş diye suçluymuşum gibi boynum bükük, başım eğik duruyorum her yerde. Aklını kullan diyorum kendime. Olmuyor, yapamıyorum. Hatta belki de kendine o denli güvenebilmek için biraz akılsız olmak gerekiyor. Yılmaz'ı düşünüyorum da o da karizmatik erkekler sınıfına girebilirdi. Hem yakışıklı hem çekiciydi o. Neşeliydi bir defa. Güldürürdü. En önemlisi gülmesini bilirdi. Sizi dinler, esprinizi anlar, gülerdi. Bu davranışı karşısındaki insana büyük bir güven verirdi. Onun yanında güvenliydim ben. Yatağın üzerine bir vinç kurmuştuk. Bir süre sonra o vinç ile koca bedenini kaldırıp tekerlekli sandalyeye oturtabiliyorduk. Orada oturup öylece bize bakıyordu. Sanki iyileşiyor gibiydi. Gözleri bir bebeğinki kadar umutlu, hatta neşeli bakıyordu. Bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Ama hiçbir şey anlayamıyorduk önceleri. Sonraları ise ben ağzından çıkan her homurtunun anlamını çözmeye başlamıştım. Buraya gel, su ver, mama istiyorum, uyuyacağım. Evet, mama. Ona mama yediriyordum, yemek değil. O benim 30'lu yaşlarında, 1,90 metre boyunda, 95 kiloluk bebeğimdi artık. Ondan kurtulmak bir yana, onsuz bir hayat düşünemiyordum. Kimse de bana akıl vermeye kalkışmıyordu. Hastaneye, bakım evine yatırmak, annesine götürmek, bir bakıcı tutup boşanmak gibi. Bebeğim ve ben mutluyduk. Bunu anlamışlardı. Açıkça görebiliyorlardı. İnsanların çocuklarına nasıl düşkün olabileceğini bu sayede anlamıştım. Eve koşa koşa dönüyordum. Ona bir şey olacak diye çok korkuyordum. O evin içinde benimle dışarıdaki tehlikelerden uzak, güvende diye mutlu oluyordum. Bir gün tekerlekli sandalyeye oturabildiği, gülebildiği, bir iyileşme gözlediğimiz o aylarda çok garip bir şey oldu. Ona yatağında soymuş, sabunlu bezle vücudunu siliyordum. Kıpırdamaya başladı sanki vücudu. İçinde bir şeyler canlanıyor gibiydi. Cinselliği harekete geçiyordu. Sabunlu bezle siliyor, ovuyordum bacak aralarını. O ise hareketleniyor, hareketleniyor, büyüyordu. Tıpkı ilk günlerdeki gibi olağanüstü erkekliğiyle önümde yatıyordu. Göz göze geldik. Belli belirsiz gülümsüyordu. Ben anlıyordum güldüğünü. Gözleriyle bana hadi diyordu sanki. Hadi, hadi, bu fırsatı kaçırma. Gözlerinin içine baka baka sabunlu bezi sürmeye devam ediyordum. İnanamıyordum. Ellerimin arasında olan bitene. Gözleri gözlerime yapışmıştı. Israrla bakıyordu. Hadi. Elbiselerimi parçalarcasına çıkarmaya başladım. Sanki beni o soyuyordu. Üzerine uzandım. Aşkım, erkeğim, bebeğim, özleminden çıldırdığım erkek benim altımdaydı artık. Ve içimdeydi işte. Öyle bir andı ki bu. Öyle inanılmaz, öyle olağanüstüydü ki. Ben hareket ediyordum. O da sanki elleriyle bedenimi sarıyor, beni okşuyor, eskisi gibi hareket ediyordu. Göz gözeydik. Onu öpüyordum. Onun da beni öptüğünü hissediyordum. Onun üzerinde saatlerce kaldım gibi geliyor bana şimdi. İniltilerim, bağırtılarım onunkilere karışıyordu sanki. Duyuyordum. Onun içinde oluşan fırtınaları, iniltileri duyuyordum. Saatlerce inanılmaz büyük bir zevkle, müthiş bir kederi birlikte yaşadım. Mutluluğun ve mutsuzluğun, ızdırabın ve keyfin, şehvetin ve şefkatin, suçluluğun ve kararlılığın, utancın ve pervasızlığın, zevk almanın ve acı çekmenin, kederin ve sevincin böylesine bir arada olduğu başka bir an olamazdı. Bu olağanüstü duyguların içinden çıktıktan sonra onun gözlerindeki ifadeyi ise hiç unutamadım. O dehşet verici umutsuzluk ve kederle, o tanımlanamayacak kadar büyük sevgiyi ve mutluluğu gördüm gözlerinde. O an yaşadığım duygularım hep içimde kaldı. Kimi zaman utançla beynimden atıp yok etmek istedim. Kimi zaman da bunu en çok onun istediğini bildiğimden sevgili anılarımın en iyilerinin arasına koyup sık sık düşündüm. Hayat sanıldığı gibi değil. İçine daldığınızda hiçbir şey o kadar zor, kötü, iyi ya da güzel olmuyor. İnsan yaşamak zorunda kaldığı şeylere hemen uyum sağlıyor, alışıyor. Hatta herkesin çok ağır, çok kötü, çok acı bulduğu durumlarda bile mutlu olmayı başarabiliyor. Mutlu olmasa bile iyi olmayı sürdürebiliyor. 32 yaşındaydım kaza olduğunda. Ondan sonraki 8 yıl içinde onu sevdim, ona baktım, onu doyurdum, onu temizledim. Bu benim hayatımdı. Kendime acımıyor, bana acınmasını istemiyordum. Ama dışarıdan bakanların benim iyi olduğumu anlamaları da mümkün değildi. Şimdi ben bu durumda. Demet ve Selin'e mutluluk üzerine söylevler çekersem acaba yanlışı mı, doğruyu mu anlatırım? İnsanların çok büyük acılarla karşılaştıklarını, zorlu savaşlar verdiklerini, aslında onların yaşamlarında ciddiye alınacak bir durum olmadığını anlatsam. Bora çocuğu doktora götürmese ne olur? Demet mesleğinde haksızlıklara uğrasa ne çıkar? Bunlar için mutsuz olunur mu hiç desem? Doğru bir şey mi yapmış olurum? Asla inandırıcı olamam. Beni anlayışla dinlerler. Haklısın derler. Ama yine kendi dünyalarına dönüp en küçük şey yüzünden kederlenmeyi sürdürürler. Herkesin üzülecek ve mutsuz olacak bir şeyleri var. Onlarsız olmuyor. İnsanlar sıkıntıyla, kederle, acıyla var oluyorlar. Sanki iyiyi fark edebilmeleri için onlara mutsuzluk gerekli. Aslında bu kadar sığ ve saflar. Ama öyleler. Ben de bu yüzden Demet'e de, Selin'e de mutluluk üzerine öğüt vermiyorum. Öykümü biraz biliyorlar ve bana için için acıyorlar. Benim Yılmaz'la birlikte olduğum her dakika içinde nedenli iyi olduğumu anlamalarına imkan yok. Benim de anlatmak gibi bir niyetim yok. Çeksinler acılarını. Ayrım sonu. Sayfa 76.